Ayrım 28.
Onu iyi koruyorlar. İleride delikanlıyı orada belki biraz değişmiş olarak yeniden bulacağız. Biz şimdi her şeyden önce sarayla ilgileneceğiz. Çok karmaşık entrikaların, özellikle de mutsuz bir kadının tutkularının Fabris'in yazgısını belirleyeceği sarayla. O anın başına gelmesinden o kadar korkan Fabris, yöneticinin bakışları altında Farnese Kulesi'ndeki hapishanenin 390 basamağını çıkarken felaketi düşünecek zamanı bulunmadığını gördü. Zurla Kontu'nun suaresinden sonra evine dönen Düşes bir el hareketiyle hizmetçisini savdı. Sonra da giysilerini sırtından çıkarmadan kendini yatağın üzerine atarak yüksek sesle ''Fabris düşmanlarının pençesinde'' diye haykırdı. ''Hem de belki benim yüzümden onu zehirleyecekler.'' Hiç de sağduyulu olmayan, içinde bulunduğu duyguların bu kadar tutsağı olan ve kendi kendine itiraf etmese bile genç tutukluya çılgınlar gibi aşık bir kadının bu durum açıklamasından sonraki umutsuzluk anını nasıl anlatmalı? Boğazda düğümlenen çığlıklar, aşırı öfke taşkınlıkları, çırpıntı devinimler görüldü ama tek damla gözyaşı belirmedi. Gözyaşlarını göstermemek için hizmetçilerini savmıştı. Yalnız kalır kalmaz hıçkırıklara boğulacağını sanmıştı. Ne var ki gözyaşları, o büyük acıların ilk yatışması, savunması tamamıyla kurudu. Öfke, kızgınlık, prense karşı küçük düştüğünün duygusu bu azametli, gururlu ruha fazlasıyla egemendi. Düşes her an ''Yeteri kadar aşağılanmadım mı?'' diye haykırıyordu. ''Bana hakaret ediyorlar. Daha da beteri Fabris'in yaşamını tehlikeye atıyorlar ve ben elim kolum bağlı öç alamıyorum artık.'' ''Yo, artık yeter prensim. Beni öldürüyorsunuz.'' ''Pekala, öyle olsun. Bu sizin elinizde olan bir şey. Ama sonra ben sizin yaşamınıza sahip olacağım.'' ''Ne yazık, zavallı Fabris. Bu senin ne işine yarayacak?'' Parmadan ayrılmak istediğim o günle bugün arasında dağlarla ayrım var. Oysa o gün kendimi mutsuz sanıyordum. Ne körmüşüm. Tatlı bir yaşamın bütün alışkanlıklarını kıracaktım. Ne yazık. Bilmeden bütün yazgımı ebediyen belirleyecek bir olaya yaklaşacaktım. Eğer o iğrenç, onursuz, dalkavukça yaltaklanma alışkanlıklarıyla Kont, prensin kendini beğenmişliğinin bana verdiği o uğursuz pusuladaki haksız yargılama sözcüklerini çıkarmamış olsaydı kurtulmuştuk. Kabul etmek gerekir ki prensin sevgili Parma kenti konusunda öz saygısını tehlikeye atma becerikliliğini göstermekten çok talih yüzüme güldü. O zaman gitme tehdidini savuruyordum. O zaman özgürdüm. Ulu Tanrım, yeterince tutsak değil miyim? İşte şimdi artık o iğrenç çirkef bataklığına çivilendim. Fabris de kalede zincire vuruldu. O kale ki nice seçkin kişilerin ölüme açılan bekleme odası oldu. Ve ben artık o kaplanın ininden çıkıp gittiğini görme korkusuyla da ürkütemem. Düşes umutsuzca çırpınarak, çığlıklar atarak söylenmesini sürdürüyordu. Prens yüreğimin zincirle bağlandığı o iğrenç kuleden hiçbir zaman uzaklaşamayacağımı anlayacak kadar zekidir. Şimdi artık bu adamın yaralanan kendini beğenmişliği ona en acayip fikirleri esinlendirebilir. Onların garip acımasızlığı onun şaşılası kendini beğenmişliğini direnmeye etmekten başka bir işe yaramaz. O yavan çapkını konuşmalarına dönüp de bana tutsağınızın iltifatlarını kabul edin yoksa Fabris ölecek. İşte böyle. Judith'in eski öyküsü derse. Evet ama bu benim için sadece bir intihar ise de Fabris için bir cinayettir bu. Şu veliaht sersemi, şu bizim kraliyet prensimiz ve alçak Rassi celladı Fabris'i benim suç ortağım olarak astırırlar. Düşes acı çığlıklar kopardı. Hiçbir kurtuluş yolu göremediği bu seçenek genç kadının zavallı yüreğini burkuyordu. Allak bullak olan kafası gelecekte başka hiçbir olasılık göremiyordu. Tam 10 dakika çılgınlar gibi çırpındı durdu. En sonunda bir yorgunluk uykusu birkaç dakika için bu korkunç durumun yerini aldı. Yaşam bitkin düşmüştü. Düşes birkaç dakika sonra sıçrayarak uyandı. Kendini yatağının içinde oturur buldu. Ona öyle geliyordu ki prens gözlerinin önünde Fabris'in boynunu vurdurmak istiyordu. Düşes nasıl da çılgın bakışlarla dört bir yanına bakındı. En sonunda gözlerinin önünde ne prensin ne de Fabris'in bulunmadığına iyice emin olduktan sonra yeniden yatağının üzerine yığıldı. Neredeyse bayılacaktı. Öylesine fiziksel bir güçsüzlük içindeydi ki kıpırdayacak, durumunu değiştirecek dermanı bulamıyordu kendinde. ''Aman Tanrım!'' ''Bir ölebilseydim'' diye söyleniyordu kendi kendine. ''Ama ne alçaklık, ne korkaklık bu. Ben Fabris'i felaketin ortasında yüzüstü bırakıvereyim ha.'' ''Yo, hayır, aklımı kaçırıyorum galiba. Durun bakalım, gerçeğe dönelim hele. Sanki isteyerek, severek yapmışım gibi içine gömüldüğüm şu çok berbat durumu soğukkanlılıkla düşünelim.'' uğursuz bir düşüncesizlik. Gelip de mutlak bir prensin sarayında yaşamak. Bütün kurbanlarını tanıyan bir zorba. Onların bakışlarından her biri iktidarına bir meydan okuma gibi görünüyor ona. Ne yazık ki Milano'dan ayrıldığım zaman işte bunu ne kont ne de ben görebildik. Sevimli bir sarayın zarafetlerini düşünüyordum sadece. Önemsiz, düşük bir şey, orası doğru ama Prens Eugene'in güzel günleri türünden bir şey. İnsan uzaktan uyrukların her birinin yüzünü tanıyan bir zorbanın yetkisinin ne olabileceğini pek düşünemiyor. Zorba yönetimlerin dış görünüşleri öbür hükümetlerinkinin aynı. Söz gelimi yargıçlar var ama bunlar rastiler. Hınzır canavar, eğer prens ona emretse babasını bile ipe çekmekte olağanüstü bir şey görmezdi o. Bunun adına da görev derdi. Rassi'yi baştan çıkarmalı. Vah zavallı bahtsız ben. Hiçbir olanağa sahip değilim ki ona ne verebilirim? Belki 100.000 frank. Söylediklerine bakılırsa Tanrı'nın bu zavallı ülkeye karşı duyduğu gazabın kurtardığı son hançer saldırısından sonra prens bir çekmece içinde ona 10.000 altın sikke göndermiş. Zaten onu hangi para baştan çıkarabilir ki? İnsanların gözünde ömründe hor görülmeden, aşağılanmadan başka bir şey görmemiş olan bu çamur ruhlu adam, şimdi artık burada o gözlerde korku, hatta saygı görme mutluluğunu yaşıyor. Pekala güvenlik bakanı olabilir. Hem de neden olmasın? İşte o zaman ülke halkının 1/4'ü onun aşağılık şakşakçıları, dalkavukları olur. Kendisinin hükümdarının karşısında uşakça titrediği gibi onlar da onun karşısında titrerler. Madem ki bu nefret ettiğim kahrolasıca yerden kaçamıyorum, burada Fabrice yararlı olmalıyım. Yapayalnız, bir başıma, umutsuzluklar içinde yaşarsam Fabrice için ne yapabilirim ki? Hadi bakalım, yürü bahtsız kadın, görevini yap, sosyeteye karış. Artık Fabrice hiç düşünmüyormuş gibi davran. O sevgili meleği unutmuş görünmek. Bu sözler üzerine Düşes hüngür hüngür ağlamaya başladı. İnsan zayıflığına bağışlanan şu bir saatten sonra düşüncelerinin aydınlanmaya başladığını biraz avuntuyla gördü. İnsanın sihirli halısı olmalı da diye söylendi. Fabrice'i kaleden kaçırmalı. Sonra da onunla birlikte izlenemeyeceğimiz herhangi bir mutlu ülkeye sığınmalı. Söz gelimi Paris'e. Orada önceleri babasının işlerini yürüten adamın pek sevimli bir titizlikle hiç şaşmadan bana gönderdiği 1200 frankla yaşardık. Ben de servetimin kırıntılarından pekala 100.000 frank toplayabilirdim. Düşes'in hayal gücü parmadan 300 fersah uzakta süreceği yaşamın bütün ayrıntılarını anlatılmaz haz dolu anlarla gözlerinin önünden geçiriyordu. Orada Fabrice takma bir ad altında orduya girebilirdi diye söyleniyordu. O yiğit Fransızların alaylarından birine katılınca kısa zamanda genç Basserra üne kavuşurdu. Kısacası mutlu olurdu. Bu zengin düşler ikinci bir kez gözyaşlarına neden oldu ama bunlar tatlı gözyaşlarıydı. Demek ki hala bir yerlerde mutluluk vardı. Bu hal uzun zaman sürdü. Zavallı kadın korkunç gerçeğe dönmekten nefret ediyordu. En sonunda şafak bahçesindeki ağaçların tepesini beyaz bir çizgiyle belirtmeye başlarken Düşes kendini zorladı. Birkaç saat sonra savaş alanında olacağım dedi. Eyleme geçmek söz konusu olabilir. Başıma öfkelendirici bir şey gelirse prens bana Fabrice'le ilgili birkaç söz söylemeye falan kalkarsa bütün soğukkanlılığımı koruyacağıma pek emin değilim. Bu nedenle burada ve hiç vakit yitirmeden kesin kararlar almalıyım. Eğer devlete karşı suçlu ilan edilirsem Rassi bu sarayda bulunanların hepsine haciz koydurtur. Bu ayın birinde Kont'la ben adet olduğu gibi polisin kötüye kullanabileceği bütün kağıtları yaktık. İşin hoş tarafı da şu ki, Kont Güvenlik Bakanı. Değerli 3 elmasım var. Yarın Grianta'daki eski kayıkçım Fulgens Cenevri'ye gidip onları orada güvenilecek bir yere gizler. Eğer olur da Fabrice günün birinde kaçarsa, ulu tanrım bana yardım et dedikten sonra Düşes büyük bir haç işareti yaptı. Del Dongo Markisi'nin ölçüsüz korkaklığı yasal bir prensin kovaladığı bir adama ekmek vermenin günah olduğunu düşünür. O zaman da Fabrice hiç değilse benim elmasları bulup geçinir. Kontu kovmalı. Bütün bu olup bitenlerden sonra onunla baş başa kalmak, işte bu benim için olanaksız bir şey. Zavallı adam. Hiç de kötü bir insan değildir. Tam tersini, sadece zayıftır. O alelade ruh hiç de bizimkilerin düzeyinde değildir. Zavallı Fabrice, felaketlerimizi birlikte taşımak için bir an burada benim yanımda olabilseydin. Kont'un kılı 40 yaran titiz sakınımı bütün tasarılarımı alt üst edebilir. Zaten onu da kendimle birlikte felakete sürüklememeliyim. Çünkü o zorbanın kendini beğenmişliği neden beni de hapse atmasın? komplo kurmuş olabilirim pekala. Bunu kanıtlamaktan daha kolay ne var ki? Eğer beni kalesine kapatırsa, ben de orada altının gücüyle bir dakikacık bile olsa Farbis'le konuşmayı başarabilsem, ölüme sarsılmaz bir yüreklilikle yürürdük. Ama bu çılgınlıkları bir yana bırakalım şimdi. Prensin Rassisi ona beni zehirle ortadan kaldırmayı öğütlerdi. Bir yük arabasına bindirilip sokaklardan geçirilen varlığım onun sevgili parmalılarının duyarlılığını kışkırtabilirdi. Aman canım, nedir bu? Hep roman gibi. Ne yazık, gerçek yazgısı o kadar üzüntülü olan zavallı bir kadında bu çılgınlıklar hoş görülmeli. Bütün bunların gerçek yanı şudur ki, prens beni asla ölüme gönderemez. Ama beni cezaevine tıkıp orada tutmaktan daha kolay bir şey de olamaz. Şu zavallı L nokta noktaya yaptıkları gibi, sarayımın herhangi bir köşesinde her türlü kuşkulu kağıtları gizletiverir. İşte o zaman pek fazla namussuz olmayan üç yargıç, çünkü onların dedikleri gibi tanıtlayıcı belgeler bulunacaktır. Bir düzine kadar da yalancı tanık yeter de artar bile. Böylece sanki suikast hazırlamışım gibi ölüme mahkum edilebilirim. Prens de o sonsuz bağışlayıcılığı içinde eskiden sarayına kabul edilme onuruna erdiğimi göz önüne alarak cezamı 10 yıl kalebentliğe çevirebilir. Ama ben Röversi Markizini ve öbür düşmanlarımı onca saçmalıklar söyleten o sert huyumdan vazgeçmemek uğruna iyice kendimi zehirlerdim. En azından halk buna inanma iyiliğinde bulunur. Ama bahse girerim ki Rassi Prens tarafından gönderilen küçük bir şişe içindeki strikninini ya da peroz afyonunu büyük bir kibarlıkla bana getirmek için zindanda karşıma çıkacaktır. Evet, pek belli ederek kontla bozuşmalıyım. Çünkü onu da felaketimin uçurumuna sürüklemek istemiyorum. Bu bir alçaklık olurdu. Zavallı adam beni öyle bir safiyetle sevdi ki, gerçek bir saraylıda sevme yeteneğinde bulunacak kadar ruh kaldığına inanmakla aptallık etmişim. Hiç kuşkusuz beni hapse atmak için prense herhangi bir bahane bulacaktır. Farbis konusundaki kamuoyunu bulandırmamdan korkar. Kont çok onurludur. Hemen o anda o saraydaki ukalaların derin şaşkınlıkları içinde çılgınlık adını verdikleri şeyi yapar, saraydan ayrılır. Pusulanın yazıldığı akşam ben prensin otoritesine meydan okudum. Onun yaralanan kendini beğenmişliğinden her şeyi bekleyebilirim. Dünyaya prens olarak gelmiş bir insan benim o akşam ona tattırdığım duyguyu unutabilir mi hiç? Hem zaten benimle bozuşan kont Fabrice'e yardım etmek için daha elverişli durumda olur. Ama ya benim kararıma son derece üzülecek olan kont öc alırsa... İşte söz gelimi, onun hiç aklına gelmeyecek bir fikir. Onda prensin köküne kadar aşağılık, alçak ruhu yoktur. Kont sızlanarak, inleyerek, alçakça bir kararın yanına imza atabilir ama gene de onuru vardır. Sonra da neyin öcünü alacak? Tam 5 yıl ona karşı en küçük bir günah işlemeden kendisini sevdim. Sonra da, sevgili kont, sizi sevmek mutluluğuna ermiştim. Ama şimdi işte o ateş söndü. Sizi artık sevmiyorum. Sizin içinizi çok iyi biliyorum. Size karşı derin bir saygı besleyeceğim. Her zaman dostlarımın en iyisi olacaksınız dediğim için mi? Kibar bir adam böyle iştenlikli bir itirafa ne yanıt verebilir? Yeni bir sevgili bulurum. Hiç değilse sosyetede herkes öyle sanır. O sevgiliye derim ki, aslında Prens Fabris'in düşüncesizliğini cezalandırmakta haklıdır. Ama isim gününde lütufkar hükümdarımız hiç kuşkusuz onu serbest bırakacaktır. Böylece 6 ay kazanmış olurum. Sakınımın göstereceği yeni sevgili şu satılmış yargıç, şu alçak cellat, şu Rassi olacaktır. Kendini yüceltilmiş, soylulaştırmış bulacak. Bu olayda da ben onu yüksek sosyeteye sokarım. Özür dilerim sevgili Fabris. Böyle bir çaba benim için olasının ötesindedir. Nasıl? Hala tepeden tırnağa P kontunun ve D'nin kanlarına bulanmış o canavar mı? Daha bana yaklaşırken ben dehşetten bayılırım ya da daha doğrusu bir bıçak yakalayıp onu o iğrenç yüreğine saplarım. Benden sakın olanaksız şeyler isteme Fabris. Düşes çılgınlar gibi kendi kendine söyleniyordu. Evet, özellikle Fabris'i unutmalı. Prense karşı en ufak bir öfke belirtisi yok. Yeniden eski neşeme kavuşmalıyım. Bu halim o iğrenç ruhlara daha da sevimli görünür. Bundan pek hoşlanırlar. Çünkü birincisi, hükümdarlarına gönül hoşluğuyla boyun eğermiş gibi bir halim olur. İkincisi de, onlarla alay etmek şöyle dursun, onların güzel küçük yeteneklerini belirtmelerine özen gösteririm. Söz gelimi, Zurla kontunu özel bir kuryeyle Lyon'dan getirttiği ve kendisini pek mutlu eden şapkasındaki beyaz tüyün güzelliğini överim. Röversi Markizi'nin partisinden bir sevgili seçmek. Eğer kont giderse bu parti hükümet olur. Böylece iktidar da güç de onda olur. Raversi Markizi'nin de bir dostu kalede hüküm sürer. Çünkü Fabio Conti bakanlığa yükselir o zaman. Prens gibi akıllı, iyi bir sosyete erkeği, kontun sevimli çalışmasına alışmış bir insan, o öküzle bütün yaşamında şu başlıca sorunla ilgilenmiş ahmaklar kralıyla işleri nasıl yürütebilecek? Onun tek düşüncesi, alteslerinin askerlerinin ceketlerinin göğsünde 7 mi yoksa 9 düğme mi bulunmalıdır? İşte bu beni ölesiye kıskanan, işte sevgili Fabris, senin için tehlike oluşturan da bu ya, bu sersem hayvanlar bizim yazgımızı belirleyecekler. O nedenle kontun istifa etmesine razı olmamalı. Aşağılanmalarla karşılaşsa bile yerinde kalsın varsın. O hep istifasını vermenin bir başbakanın bulunabileceği en büyük özveri olduğunu düşünür. Aynasının yaşlandığını söylediği her seferde kont bana bu özveriyi sunar. Demek ki onunla tam bozuşmak gerek. Evet ve barışmada ancak gitmesini engelleme olanağı bulunmadığı durumda. Elbette ki ona yol verirken olası bütün iyi arkadaşlık katacağım. Ama prensin yazdırdığı pusuladan haksız yargılama sözcüklerinin dalkavukça çıkarılmasından sonra ondan nefret etmemek için onu görmeden birkaç ay geçirmeye gereksemem olduğunu hissediyorum. O kesin karar gecesinde onun aklına gereksinmem yoktu. Onun sadece benim söylediklerimi yazması gerekiyordu. Benim karakterim sayesinde elde ettiğim o sözcüğü yazmalıydı mutlaka. Onun aşağılık dalkavukluk alışkanlığı üstün geldi. Kont ertesi gün bana saçma bir şey prensini imzalatamadığını, bağışlama mektupları gerekebileceğini söylüyordu. Ey ulu tanrım! Böyle insanlarla, farneseler adı verilen, böyle kendini beğenmişlik ve kin canavarlarıyla insan ancak kaşığına çıkanla yetinmek zorundadır. Bu düşünceyle düşesin bütün öfkesi yeniden ayaklandı. Prens beni aldattı diye söyleniyordu. Hem de ne alçakçasına. Bu adamın hoş görecek hiçbir yanı yok. Onda kurnazlık, zeka, düşünce var. Onda aşağılık olan sadece tutkuları. Kont'la ben bunu tam 20 kez fark ettik. Ancak kendisini hakaret edilmek istendiğini sandığı zamanlarda zekası adil işi veriyor. İyi ama Fabris'in suçu siyasal değil ki. Onu mutlu devletlerinde her yıl yüzlercesine rastlanan küçük bir cinayet. Kont da bana eksiksiz bilgi toplattığını, Fabris'in suçsuz olduğuna yemin etti. O ciletti hiç de cesaretten yoksun değildi. Sınırın iki adım berisinde bulunduğunu görünce ansızın sevilen bir rakipten kurtulma dürtüsüne kapılmıştır. Düşes Fabris'in suçluluğuna inanılıp inanılamayacağını incelemek amacıyla uzun bir süre durdu. Yeğeni düzeyinde bir soylunun kötü bir oyuncunun haddini bilmezliğinden kurtulmayı istemesini pek büyük bir günah saydığından değil ama... Düşes üzüntüsünün içinde Fabris'in bu suçsuzluğunu kanıtlamak için çarpışmak zorunda kalacağını belli belirsiz sezinlemeye başlıyordu. En sonunda kendi kendine hayır dedi. İşte kesin bir kanıt. O da tıpkı zavallı Pietro Nera gibidir. Her zaman bütün ceplerinde silahlar vardı. O günde sadece tek atışlı kötü bir tüfek vardı yanında. Onu da işçilerin birinden ödünç almıştı. Beni aldattığı için hem de en alçakça bir biçimde aldattığı için prensten nefret ediyorum. O bağışlama pusulasından sonra zavallı çocuğu Bologna'da kaçırttı ve benzeri ama bunun hesabı görülecektir. Saat sabahın 5'ine doğru bu uzun umutsuzluk bunalımından sonra bitkin düşerek hizmetçilerinin zilini çaldı. Kadınlar bir çığlık kopardılar. Onu böyle giysileriyle, elmaslarıyla, çarşaflar gibi bembeyaz benziyle ve gözleri kapalı görünce ölümünden sonra tören yatağında sergilendiğini görür gibi oldular. Hani bir de zili çaldığını anımsamasalardı, hanımlarının tamamıyla bayıldığını sanacaklardı. Duyarlılığını yitiren yanaklarından arada sırada tek tük birkaç damla gözyaşı süzülüyordu. Bir işaretten hizmetçileri düşesin yatağına yatırılmak istediğini anladılar. İçişleri Bakanı Zurla'nın suaresinden sonra kont iki kez düşesin evine gelmişti. Hep yüz geri edilince genç kadına kendisi için ondan bir öğüt isteyeceğini yazdı. Ona yapma cüretinde bulundukları hakaretten sonra yerinde kalmalı mıydı? Kont bir de genç adam suçsuzdur diye ekliyordu. Ama suçlu bile olsa bunu bana, onun açıkça bilinen koruyucusu bana bildirmeden onu tutuklamalı mıydılar? Düşes bu mektubu ancak ertesi gün görebildi. Kont erdemli bir adam değildi. Hatta şunu da ekleyebiliriz ki liberallerin erdem adını verdikleri şey çoğunluğun mutluluğunu aramak ona bir aldatmaca gibi görünürdü. O O her şeyden önce Mosca della Rovere kontunun mutluluğunu aramak zorunda olduğuna inanırdı. Ne var ki onurlu bir insandı ve istifasını vermekten söz ederken tamamıyla içtenlikliydi. Bütün ömründe düşese tek bir yalan söylememişti. Zaten düşes de o mektuba en küçük bir ilgi göstermemişti. Genç kadın kesin, hem de kesin olduğu kadar çok üzücü bir karara varmıştı. Fabrice'i unutmuş görünmek. Bu çabadan sonra artık hiçbir şey umurunda değildi. Ertesi gün öğleye doğru tam 10 kez San Severino sarayına uğrayan kont en sonunda içeri kabul edildi. Düşesi görünce yıldırımla vurulmuşa döndü. İçinden tam 40 yaşında görünüyor diye geçirdi. Oysa dün o kadar göz kamaştırıcı, o kadar gençti ki. Herkes bana Clay ile Conti ile yaptığı uzun konuşma boyunca onun kadar genç ve ondan çok daha başka türlü çekici olduğunu söylüyor. Düşes'in ses tonu falan da kendi görünüşü kadar garipti. Her çeşit tutkudan, her çeşit insanca ilgiden, her türlü öfkeden yoksun bu ses tonu kontun benzini soldurdu. Adam sapsarı kesildi. Birkaç ay önce ölmek üzere bulunan, son kutsal ayinin de yapıldığı, kendisiyle görüşmek isteyen dostlarından birinin ses tonunu anımsattı ona. Birkaç dakika sonra Düşes onunla konuşabildi. Genç kadın ona baktı ama gözleri eski parlaklığına kavuşamadı. Sönük kaldı. Ona, ''Azizim Kont, ayrılalım.'' dedi. Zayıf ama tane tane ve sevimli göstermeye çalıştığı bir sesle. ''Ayrılalım, öyle gerekiyor. Tanrı tanığımdır ki 5 yıldan beri size karşı çok dürüst davrandım. Grianta şatosundaki üzgün yaşamımın can sıkıntısı yerine siz bana parlak bir yaşam verdiniz. Siz olmasaydınız ben birkaç yıl daha önce yaşlanacaktım. Bir yandan benim de tek uğraşım size mutluluk buldurmaya çalışmak oldu.'' Sizi sevdiğim içindir ki Fransa'da dedikleri gibi size bu dostça ayrılma önerisinde bulunuyorum. Kont hiçbir şey anlamıyordu. Düşes birkaç kez yinelemek zorunda kaldı. Adam adeta ölü gibi sapsarı kesildi ve yatağın yanına dizüstü çökerek derin bir şaşkınlığın, sonra da en şiddetli üzüntünün tutkusuyla aşık olan akıllı, zeki bir insana esinlendirebileceği her şeyi söyledi. Her dakika istifa edip onunla birlikte parmadan 1000 fersah uzakta bir inzivaya çekilme önerisinde bulunuyordu. Düşes yerinden yarı doğrularak en sonunda şöyle haykırdı. ''Fabrice burada ve siz bana gitmekten söz etme cüretinde bulunuyorsunuz.'' Ne var ki bu Fabrice adının üzücü bir etki yaptığının ayrımında olunca bir süre dinlendikten sonra hafifçe kontun elini sıkarak ''Hayır azizim kont'' diye ekledi. ''Bana öyle geliyor ki insanın 30 yaşını aştıktan sonra artık hissetmediği o tutku ve coşkuyla sizi sevdiğimi söyleyemem. Ben o yaşı çoktan geride bıraktım. Size Fabrice'i sevdiğimi söylemişlerdir. Çünkü o kötü sarayda bu dedikodunun dolaştığını biliyorum.'' Bu konuşma süresinde Düşes'in gözleri ilk kez o kötü sözcüğünü söylerken parladı. Düşes sözlerini şöyle sürdürdü. ''Size Tanrı'nın huzurunda ve Fabrice'in başı için yemin ederim ki onunla benim aramda üçüncü bir kişinin gözünün katlanamayacağı en küçük bir şey asla geçmemiştir. Onu tıpkı bir abla gibi sevdiğimi de söylemeyeceğim size. Ben onu içgüdüyle seviyorum diyebilirim. Onun o pek yalın, pek kusursuz cesaretini seviyorum. Öyle ki kendisi bunun ayrımında değil sanırsınız. Bu tür hayranlığım bende onun Waterloo'dan dönüşünden sonra başladığını çok iyi anımsıyorum. 17 yaşına karşın, daha çocuktu. En büyük kaygısı gerçekten bir savaşa katılıp katılmadığını öğrenmekti. Eğer katıldıysa hiçbir bataryaya, hiçbir düşman birliğine karşı saldırı için yürümeyen kendisinin çarpışını söyleyip söyleyemeyeceğini bilmekti. Bu önemli konu üzerinde birlikte yaptığımız tartışmalar sırasındadır ki onda kusursuz bir zarafet görmeye başladım. Onun yüce ruhu kendini bana gösteriyordu. İyi eğitim görmüş bir delikanlı onun yerinde olsa ne ustalıklı yalanlar düzmezdi.